Ayrım 20.
Silah ve cephanenin bol olmasına karşılık yiyecek ve giyecek bir şey bulamıyorduk. İngilizler bütün bunları bildikleri için tayyarelerden attıkları beyannamelerde bizimle adeta alay ediyorlardı. Önüne konmuş etli pilavı kaşıklayan esir olmuş bizim askerlerin resimleri ve altında cephedeki askerlere ne için harp ettiklerini soran maneviyat bozucu bir sürü yazılar. Teğmen İbrahim Sorguç. 47. Boyuna geriye akan, tekrar çukuru dolduran kumlarla uğraşan askerler, terlerini silmek için küreklerini bıraktılar. Bu cehennem sıcağında çalışmak şöyle dursun, ayakta durmak bile zordu. Bomboş çölün ortasında giderek yükselen ve daha yakıcı olan güneşin altında, kazmakta oldukları çukurun kenarına alışık oldukları tarzda çömeldiler. Önce gözü yaşardı genç adamın, sonra içinden bir şey yükselip göğsünü tıkadı. İlk defa aklından geçirdi. Ne işleri vardı burada? İşte en yakın dostu, sabah akşam yaran gümeli diye takıldığı arkadaşı yanında yere uzanmış, üzerine soluk bir battaniye çekilmiş halde yatıyor. Daha birkaç gün önce oralılara özgü, tatlı ve iç bayıltan diliyle çocukluğunda tepesine tırmandığı incir ağacında nasıl türkü söylediğini anlatmıştı. Gar mı yağıp da duruyor yaran gümenin dağına? Boğazı düğümlendi. Tutmalıydı kendini. Bir karış daha toprak kazıldı. Tabur imamı da nerede kaldı? Gelmesi şart mı? Boğazındaki düğüm büyüyor. Tut kendini. Yırtık pırtık paçavralar içinde 8-10 perişan adam kasketleri ellerinde, elleri karınlarına kavuşturulmuş, başları öne eğik öylesine duruyorlar. Kum, sıcak, güneş. Böylesine berbat bir yerde mi kalacak? Düşünme böyle duygulu şeyleri. Ağlayıp rezil olacaksın. Tut kendini. Tutamıyor. Bastıramıyor içinden yükselen hıçkırığı. Sona kadar çöl. Bir ağaç görmeyeli kaç gün oldu? Yeşil nasıldı? Ya çukuru tam kıbleye çeviremedilerse? Tamam. Hıçkırığı bastırmak, dikkatini dağıtmak için düşünüyor bu gereksiz şeyleri. Hadi imam gel. Geldi. Yanık güzel sesiyle ölümü haber veren salayı okuyor. Ne gerek var? Bütün bölük biliyor. Beylik battaniyeyi alıyorlar. O beylik gömülemez. Sessiz uzanmış öyle. Onun da eli göğsünde kavuşturulmuş. Pis bir rüzgar kumları sürüklüyor. Karıncalar diz çöküp yanına tek tek karıncaları ayıklıyor. Ne işleri var? Ne arıyorlar buralarda? Belli, yerli halk istemiyor onları. Onlar için istiyorlar Arapları? İngiliz'den çok yerli halk da onları hırpalayan. İlk defa sorguluyor savaşı. Yığılıp kaldı işte, kalkamıyor. Yaşlar süzülüyor aylarca tıraş yüzü görmemiş, çökmüş yanaklarından damla damla. Dayanamayacak. Bugüne kadar 4 yıldan beri hiç yapmadığını yapacak. Kapandı kumun üzerine. Kimsenin görmemesi gerekli. Bu ağlamadan da öte sarsılıyor. Bıraktı kendini, yorgun, bitmiş tükenmiş. Orada bir avuç kumda yatandan ne farkı var? O hiç olmazsa yarın bir avuç kavurga peşine düşmeyecek. Olamaz. 4 yıldan, Denizli'den bandumuzuka uğurlanışlarından beri aynı alay, aynı tabur, aynı bölükteler, zararsız 2 garip adam. Koluna 2 kişinin girdiğini fark etti. Sürükleyip götürüyorlar onu. Bir kürek toprak atamadan. Onu seferberlikten birkaç ay önce deri satmak için gittiği yaram güne pazarında tanımıştı. Batı Torosların eteklerinde kurulmuş güzel, yemyeşil kasabada. O da kendisi gibi yalnızlığı ve her işi kendisi yapmayı sever ve becerirdi. Yapamayacağı işler de gözünde çok büyürdü. Dostlukları her hafta pazara gittiğinde sürdü. Aynı birliğe düştüklerinde ne kadar sevinmişlerdi. Çanakkale cehennemini ve doğunun öldürücü soğuğunu birlikte yaşadılar ve dayandılar. Çöl, çöl, açlık ve bir şarapnel parçası bitirene kadar dostluklarını. Türkü onun köyünün türküsüydü. Bir hikayesi vardı. Yaran Gümeli Mehmet Usta, Zeybe'yi ayak parmaklarının ucunda uçar gibi oynardı. Bir gün kumarda bütün parasını kaybetti. Mehmet Usta para bulmak için kalktığında densizin biri dönüşte karını da getir dedi. Sonu hapisle biten bir hikaye. Gar mı yağıp da yaram günenin dağına, Mehmet ağam da oturuvermiş efem efelerin sağına. Çıkam hadeng de şu dağların düzüne, aslanım da efeler vay vay. 48. Çekilmekte olan ordu birlikleri 23 Ekim'de Hama'yı terk etmişti. 4 asırlık bir dönem sona eriyordu. 402 yıl önce bu yöre gene bir savaşa sahne olmuş, 24 Ağustos 1516'da Yavuz'un Osmanlı ordusu, çağının yüksek teknolojisiyle dökülmüş topların desteğiyle Halep yakınlarında Mercidabık'ta Memlük ordusunu yenilgiye uğratmış, Halep, Hama, Humus ve Şam'ı ele geçirmişti. Hititlerle Mısırlılar arasındaki savaş sonucunda tarihteki ilk yazılı barış anlaşmasının imzalandığı Antik Kadeş şehri de Suriye'de Hama kentinin 25 kilometre güneybatısında Asi Nehri kenarındadır. Kardeşim, Mısır'a sefere çıktığında yeniden iskan ettiğim bölgelerden aldığım askerleri ve arabalı savaşçıları Mısır ülkesine kardeşimin seferine götürdüm. İki tarafında kendilerini galip ilan ettikleri bu savaşta anlaşıldığına göre Ramses bir taktik hatası yapmış ve ordusunu oluşturan dört birliği birbirinden uzak Kadeş üzerine sürmüştü. Tutsak alınan bazı Hitit gözcülerinin anlatımından durumun farkına varıldı. Muvatalli, Mısırlıların umdukları gibi onları Halep yakınında değil, hemen Kadeş'in gerisinde bekliyordu. Mısır'ın orduları bu duruma göre savaş düzeni almaya başlayamadan Hitit savaş arabaları Mısırlıları yandan vurdular. Bundan sonra ne olduğunu kesinlikle bilmiyoruz. Ramses zafer kazandığından söz etmekteyse de bu gerçeğe pek uygun görünmemektedir. Çekilme sırasında yerli halk karşı gösteriler yapmakta, trenleri ateş etmekteydi. Halep yakınındaki arazi, müttefik süvarisinin hareketine uygun olduğu için asıl savunmanın kuzeydeki dağlık arazide yapılmasına karar verildi. Yürüyüş halindeyken birden üzerimize bir piyade ateşi açıldı. Birden ortalık karıştı. Teslim olalım olmayalım diye her kafadan bir ses çıkmaya başladığı anda öylesine bir dağılış oldu ki artık ne tabur ne bölük kaldı. Başını alan bir tarafa gitti. Biz de bir tarafı tuttuk gidiyoruz. Yüzlerce, binlerce asker kumandansız, başsız yürüyüp gidiyor. Teğmen İbrahim Sorguç. 27 Ekim günü 11. Tümen Katma güneyindeki yeni mevzilerine girdi. O akşam Genelkurmay Başkanı İzzet Paşa'dan gelen bir şifrede İtilaf devletlerinin Türkiye ile mütareke imzalamaya muvafakat edecekleri, buna karşılık Almanların emniyet altında memleketlerine dönmelerinin talep edildiği bildirilmekteydi. 30 Ekim akşamı Sadrazam İzzet Paşa, Liman von Sanders'in emir ve komutayı Mustafa Kemal Paşa'ya vererek hemen İstanbul'a hareket etmesini bildirdi. Alman kuvvetleri de İstanbul'a nakledileceklerdi. Şam'dan gece yürüyerek Halep'e, oradan da Osmaniye'ye geldik. Osmaniye'den Adana'ya ulaştık. Adana'da bir mektup aldım. Köyden geliyordu. İçinde de, "Sen duruyorsun orada. İngilizler İstanbul'a geçtiler. Buraları çeteler sardı," diyordu. "Adana'dan çıkıverdim yola. Gün indiye batı, baka baka. Çobanlara yol sora sora 36 günde Çanakkale'ye, köyüme geldim." Osman Yılmaz. Avustralyalı kaynaklar bu savaşı değerlendirirken Türk piyadelerinin Avustralyalı süvarilere karşı verdikleri savaşta kuvvet dengesizliğini kabul ederler. Türklerin kötü beslendiğinin, silahlarının yetersiz olduğunun, hastalandıklarında veya yaralandıklarında bakımsız kaldıklarının farkındadırlar. Onlar Avrupalı askerlerin dayanamayacağı koşullarda yiğitçe yaşadılar ve savaştılar. Avustralyalı süvariler de karşılarında yaya ve zor koşullarda olan bu askerlere saygı duydular. Onlar Jaco'ydu. Jaco, Çanakkale'de Anzakların Türk askerlerine taktığı at. Savaşı kuralına göre yapan, ülkesi için dürüstçe çarpışan. Örneğin Romanya'ya ulaşabilmek için 110 kilometrelik çölü geçerken toplarını yürütebilmek amacıyla her metre kumu tahta ve çalılarla desteklemişlerdi. Bu Avustralyalılar arasında büyük hayranlık uyandırmıştı. Nablus Savaşı'ndan Halep'in düşmesine kadar 34 gün içinde 4. 7. ve 8. ordular 500 kilometre geriye çekilmiş, çok sayıda silah ve donatı kaybı yanında 75 bin esir vermişti. Yıldırım ordularının cephesi çökmüştü. Cephe karargahında Almanca konuşulan, Doğu cephesindeki kışlık elbiseleriyle 55 derece sıcaklıkta savaşa giren, yarı aç bir ordu için bu kaçınılmaz bir sondu. İngiliz Seferi Kuvveti'nde 226 bin İngiliz ve Avustralyalı, 111 bin 800 Hintli, 129 bin diğer ülkelerden olmak üzere 467 bin 650 insan vardı. Alenbi zaferi bu büyük üstünlükle sağlamıştı. 31 Ekim 1918 günü öğle vaktinden geçerli olmak üzere silahlar bırakıldı. Anlaşma imzalandığında 11. Tümen Kilis'in 4-5 kilometre güneyindeki Suvarga'da bulunuyordu. İstanbul'dan gelen demiryolu Suvarga'nın yakınında Müslimiye'de ikiye ayrılır. Bir kol güneye, Suriye, Filistin, Kudüs ve uğruna on binlerce can verilen Hicaz'a uzanır. Diğeri doğuya yönelir, imparatorluğun hayallerinin gömüldüğü Bağdat'a doğru. Bu anlaşmadan sonra 11. Tümen karargahı Niğde'ye ve Pozantı'ya gönderildi. Kurtuluş Savaşı'na katılıncaya kadar da orada kaldı. Hayatta kalmayı ve esir düşmemeyi başaran şanslı askerler terhis edildiler. Bu arada Türklerle beraber savaşmış olan Almanlar da memleketlerine dönmeye başladılar. Adana, Yenice, 23 Ekim 1918. Sevgililer, çekilerek Adana'ya geldik. Çok kötü bir bozguna uğradık. Benim birliğimdeki topçu askerlerin eğitimi kötüydü. Beşte dördünü öldürsen bir şey fark etmez. Fakat şimdi bunun önemi yok. Çünkü savaş bitti. Sevgiler, oğlunuz Otto Ungerer. Toros tünellerinde, çalışma taburlarında çavuş olan ağabey, 11. Tümen artıklarının Adana'ya geldiğini duymuştu. Adana'da peron boyunca bir 11. Tümenli, bir memleketli ararken kardeşini bulması güç olmadı. 4 yıldan beri birbirini görmeyen iki kardeş sarıldılar. Bu duygulu anı bozan tek olay, küçük kardeşin savaş sonrası Çanakkale cephesinde siperlerde bulduğu bir saati ağabeyine vermesi, onun da bunu, "Gavurun saatini istemem, gavurdan bugüne kadar ne fayda gördük ki saati yararlı olsun" diyerek saati peronun taşlarının üzerine fırlatması oldu. Bu soğuk hava ağabeyin, "Gel bak burada kim var" demesiyle çabuk dağıldı. Toros tünellerinde tercüman olarak çalışmakta olan genci çarşıdan kale içinden tanıyordu. Bir Rum tüccarının Dimitri Bey'in oğlu, süt satmak için evlerine çok kere gittiği Marika Hanım'ın İzmir'deki bir okulda okuyan oğlu. Çocukluklarından beri selamlaşırlardı. İki perişan adam bir merhaba dediler, yan yana oturdular. Birbirlerine söyleyecek başka bir söz bulamadılar. Nasıldı? Sözleri o şarkının, Sotiri ailesinin Yunanistan'a göçünden yıllarca sonra Sotirilerin mektuplarında yazdıkları şarkının sözleri, benzerini soğuk bir kış günü buğusunu silip merakla camından içeriye baktığı meyhanede de duymuş muydu? Dene hosipiti pisaia napao, ne gidecek bir evim var. Uta kerevati ia nakipnao, ne de uzanacak bir kerevetim. Den eho dromo utei tonya, ne sokağım var ne mahallem. Na parpatiso mia protomaya, bir ilkbahar sabahı dolaşacak. Adana'ya geldiklerinde istasyondaki inzibatlara tümenlerinin dağıldığını söyleyip kayıtlarını yaptırdılar. Şeria Nehri geçişinde birlikler birbirine karışıp bozgun başlayınca kendilerine katılan bir Alman askerle son 4-5 hafta beraber yatıp beraber kalkmışlar, bulabildikleri yerde tayınlarını, olmadığı yerde kavurgalarını onunla paylaşmışlardı. Hafif yaralı olan bu perişan adamın tek yapabildiği onlara gülümsemekti. Becerikli ağabey istasyon komutanından Alman asker için Osmanlı ordusunda neferdir diye bir belge aldı. Yaralı taşıyan bir karavagonda Alman askere yer bulundu. Koltuğunun altına bir somun ekmek sıkıştırdılar ve onu İstanbul'a doğru uğurladılar. 49. Irak cephesi esirleri Hindistan'daki kamplara gönderilirken Filistin cephesinde esir alınan ve aralarında 11. Tümen'in artçıları da bulunan on binler, İngiliz kaynaklarına göre 75 bin kişi Mısır'daki çeşitli kamplara, bu arada Kuvensa ve Seydişehir kampına yerleştirildi. Sevgili kardeşim, size birkaç mektup yazdım fakat sizden kafi malumat alamadım. Pederden 6 aydan beri ben ve Bilal mektup alamamaktayız. Burası bildiğin gibidir. Talihimiz pek iyi. Sevgili validemin ve pederimin ellerinden öperim. Sevgili hemşirelerimin gözlerinden öperim. Bir cümle koğuş arkadaşlarım ve sizi tanıyanlar selam, çok çok selam gönderiyorlar. Mezuniyet müddetince güzel bir hayat ve işsiz bir dimağla vakit geçirmenizi temenni ederim. Beni tanıyanların ellerinden öperim. Esir kardeşin, 13 Eylül 1335-1919, Kesna Esir Kampı, Mısır, İbrahim Sorguç. 1 Şubat 1920, baba, arz-ı ihtiramla elinizi öperim. Validemin elini öper, hayır duasını beklerim. Kardeşlerimin gözlerinden öperim. Bir ayı mütecavizdir mektubunuzu alamadım. Hamdolsun sıhhatteyim. Mümkün ise bir miktar paranın tesri-i irsali ihtiyacın şiddetine binaen mercudur. Hatta harekatım henüz malum değildir. Sık sık mektubunuzu beklerim. Burada esaret arkadaşlarımdan, Üsküp vilayetinin Preşova kasabasından tüccar Esat Efendi'nin mahdumu Halil Efendi pederinden 5 aydır mektup alamıyor. Mümkün ise pederiyle muhabere ederek ona da para göndermesini bildirmenizi rica ederim. Bana göndereceğim para fazla ve seri bir vasıta ile olması ehemmiyetine binaen mercudur. Baki selamet ve afiyeti umumiye duası efendim. Oğlun Cemil Zeki. Adres İskenderiye, Seydi Beşir'de bir nolu Osmanlı Üsera Zabitanı esir subaylar karargahında 5907 no'da mukayyet mülazım Florinalı Cemil. Yunanistan'da Florina şehrinde Görice, Korça Caddesi, Yanya Sokak'ta no 5, pederim Mehmet Tevfik Efendi'ye takdim. Her iki kamp dümdüz çölde birkaç cılı surma ağacının altına kurulmuş çadırlardan oluşuyordu. Subayların ve Alman esirlerin bulunduğu bölümler güçlü ter örgülerle çevriliydi. Buna karşılık binlerin barındığı kampın diğer bölümleri nöbetçiler dışında korumasızdı. Zayıf düşmüş, yol, dil, yordam bilmeyen erlerin kaçma şansı yoktu. Çölde kaçsalar bile nereye gidebilirlerdi? Kaldı ki kısa bir süre sonra gıdasızlıktan, belki verilen bir ilaçtan dolayı çoğu geçici körlüğe yakalandı. Kampta günler, güneşin yakıcı olmadığı mevsim ve saatlerde kumda volta atarak ya da erlere düzenlenen okuma yazma kurslarında geçerdi. Gelen mektuplar, giden mektuplar, mesleği olanların işliklerde ürettikleri mobilya, ayakkabı, koşum takımı günlük yaşamın bir parçası olmuştu. Biner kişilik kafileler halinde 8 gün yol yürüdük. Vardık Mısır toprağına, Kanal'a, İsmailiye'ye. 12 tel örgü vardı. 3000 kişi vardı her tel örgüde. Ben 4. tel örgüdeydim. 2 sene esir kaldım İngiliz'in elinde. Tel örgülere geldiğimiz ilk günlerden biriydi. Bir İngiliz yüzbaşısı bastonla geziyor, topallıyor. Yanında tercümanı var. Tercüman başladı bağırmaya. 27. alaydan kim var burada? Öldürecek değiller ya dedim. Çıktım ileriye. Ben varım dedim. Bastonlu gavur topal topal geldi yanıma. Ellerimden, gözlerimden öptü beni. O topal gavur esirlerin başında kumandandı herhalde. Arı burnunda yaralanmış. Bana ayrı bir çadır kurduruverdi. Yanına 2 de arkadaş al gel dediler. Her ay bana 20 İngiliz lirası maaş verirdi. Her hafta 80 paket filli sigaralardan verirdi. Sat bunları para yap derdi. Ben o topal gavura Alman kaputlarından içi kadife kaplı bir sandık yaptım. Hani bizim buralarda vardı ya çeyiz sandığı gibi. Bir İngiliz potinini söküp 2 çift yarım potin yaptım. Elle yaptım. Ali Demirel. İzmir'in işgali haberi kampta büyük üzüntü yarattı. İzmir'in kurtuluşu için okunan mevlüt ve verilen temsilde bütün askerler bulundular. İzmir'de zor durumda bulunanlar için yardım toplandı. Çok sevgili kardeşim. Birkaç gün önce gönderilmiş olan 8 Kasım tarihli Ahmet Efendi mektubu karşılığıdır. Ona yardım edebildiğim kadar edeceğim. Bildiğin gibi buradayız. Bu da neden umutsuz olduğumuzun cevabı. Burada daha uzun süre kalacağımızı sanıyoruz. Bahattin ve Sadullah'ın kurtulmaları bizi de mutlu etti. Her hafta size bir mektup yazıyorum ve sizinkileri alıyorum. Buradaki arkadaşların selamlarını lütfen kabul edin. Annemin ve babamın ellerinden, kız kardeşlerimin gözlerinden öperim. Sizin de saygıyla ellerinizden öperim. Kardeşiniz İbrahim. İbrahim Sorguç. Başlangıçta kamp hayatı yılların yorgunluğundan sonra dinlendiriciydi. Fakat zamanla umutlar kaybolmaya başladı. Bedbaht arkadaşlarımla gece gündüz üzüntü içinde kampta baş başa verir, tarih, coğrafya, askeri bilgi ve tecrübelerimizi, okuduğumuz, duyduğumuz hadise ve hikayeleri sıralardık. O günkü vaka ve şartları ölçer, hesap ederdik. Netice hep felaket. Bizden başka kim bilir kaç nesil daha bu ağırlığı çekecek endişeleri altında, varlığımıza ve dünyaya küskün, yiğis ateşi içinde kavruluyorduk. Baharı, yazı, sonbaharı, hatta kışı bile tahayyül ederek cennet kadar güzel ana yurt ve ortada esaret altında yaşayan aile ve yurttaşlarımızı hatırlayarak ıstırabımız çok derinleşiyordu. Cemil Zeki Yoldaş. Mısır'a esir kampına götürülmekte olan 11. Tümen askerlerinden biri neredeyse adını bile unutmuştu. Herkes ona Arap derdi. Köyünde rengi koyu olan bir o vardı. Çocukluğunda buna üzülür, kendisine Arap diyen akranı çocuklarla kavgaya tutuşurdu. Zaman zaman annesine gelir, dert yanar, hesabını ondan sorardı. Niye? Rengi için bir şey yapılamayacağını yüzlerce defa onaylatmalı. Zamanla buna alışmış, gülen yüzüyle Karakova köyünün en sevilen kişisi olmuştu. 1860'lı yıllarda Amerika İç Savaşı başlayınca Manchester'a pamuk ihracatı durmuş, İngiliz tekstil firmaları Anadolu'da yeni pamuk ekim alanları aramaya başlamışlardı. Büyük Menderes Vadisi buna uygundu. Çok eski yıllardan beri buralarda pamuk ekimi yapılıyordu. Ama bu kısa elyaflı, yerli bir türdü. İngiliz firmaları kendi amaçlarına uygun, daha uzun elyaflı bir türün ekimini başlattılar. Ekim alanları İzmir'den başlayarak Küçük ve Büyük Menderes Vadileri boyunca içeriye doğru ilerledi. Homeros'ta, Anabasis'te, İbni Batuta'da, Evliya Çelebi'de sözü edilen çeşitli türdeki üzüm bağları, meyve bahçeleri söküldü. Belki binlerce yıldan beri süre gelen yöre iklimine uygun yerli türler kayboldu. Bu olay İzmir-Aydın demiryolunun yapımıyla aynı yıllara rastlar. Bu demiryolunun yapım nedenlerinden biri de buydu. Pamuk ekim alanları demiryolunun ilerlemesine uygun olarak gelişmişti. Yeni tür pamuk farklı sulama ve ekim teknolojisi gerektiriyordu. Bu nedenle pamuk tarlalarında çalıştırılmak üzere İngiliz sömürgelerinin pek çoğundan, Mısır'dan, Sudan'dan yabancı işçi köle getirildi. 1857 yılında kölelik yasaklanmıştı. Fakat bu sözde yasağa uyulmuyor. İzmir, Akdeniz'in önemli bir köle ticareti merkezi olma özelliğini sürdürüyordu. Ayrıca bu yasak köle fiyatlarının birkaç kat artmasından başka bir şeye de yaramamıştı. Kanunlara uydurmak için bunlara işçi deniyordu. İçlerinde Amerika'daki pamuk tarımını görmüş ve orada çalışmış olanlar da vardı. Amerikan İç Savaşı uzayınca bu tarımı Batı Anadolu'daki yeni ekim alanlarında geliştirmek üzere içlerinden bazıları İngiltere'ye, oradan da İzmir'e getirildiler. Menderes Vadisi boyunca çalışmaya başladılar. 1 milyon insanın hayatına mal olan Amerikan İç Savaşı sona erince Amerikan pamuk üretimi tekrar başladı. Menderes Ovası'nı terk eden İngiliz tarımı arkasında bu insanları bıraktı. Onların da her biri bir köye yerleşip yerli halka karıştı. Babası da kendine yurt olarak Karakova köyünü seçmişti. İngilizlerin yaptığı demiryolu o tarihlerde Karakova köyü yakınına gelmişti. Karakova köyü pamuk ekiminin Menderes Vadisi'nde ulaştığı son noktaydı.